Afgan, Frederick Forsyth.
Ayrım 32.
Spector, Linnet'in pozisyonunu metresi metresine saplamıştı. Kanada sınırına daha 19 kilometre vardı. Günün ağarmasına ya da kar, dağ, kayalık ve ağaçlardan ibaret bu bölgede buna her ne deniyorsa daha 5 saat vardı. Linnet daha 1 saat süreceğini tahmin ediyordu. Ama Spector havada turlar atıp aşağıyı taradığı halde işe yarar hiçbir şey göremiyordu. Yüzbaşı Linnet, bir kez daha kontrol edin diye buyurdu. Yavaş yavaş yolunda gitmeyen bir şey olduğunu sezinlemeye başlamıştı. Afgan oralarda bir yerlerde ölmüş olabilir miydi? Bu mümkündü, bu vücut ısısının algılanamayışını da açıklayabilirdi. Yoksa bir mağaraya mı gizlenmişti? Bu da bir olasılıktı ama böyle bir durumda ölmek istemiyorsa yakında gizlendiği yerden çıkıp yürümeye devam etmesi gerekecekti. O zaman da... Oysa İsmet Han enerjik ama bitkin durumdaki atı kayalık yamaçtan ormanın içine sürerek aradaki mesafenin daha da açılmasını sağlamıştı. Pusulası ona hala kuzeye doğru ilerlediğini söylüyordu ve yol yokuş yukarı gidiyordu. Görüntüleme operatörü, ''Merkezi siz olmak üzere 90 derecelik bir yay çizip aşağıyı tarayacağım.'' dedi. ''Ta sınıra kadar. Bu açının içerisinde tam 8 hayvan görebiliyorum. 4'ü geyik, ikisi kış uykusunda oldukları için zorlukla görüntüleyebilinen 2 bozayı. Sonra bir de dağ aslanını andıran başıboş bir hayvan ile kuzeye doğru ilerleyen tek bir Amerikan geyiği var. Bu hayvan yaklaşık 6,5 kilometre önünüzde.'' Cerrahın kar giysileri o kadar ileri bir teknolojiyle üretilmişti ki, bitkinlikten ter döken at net bir biçimde algılandığı halde, üzerinde oturan ve hızlı koşmasını sağlamak için başını atın boynuna doğru eğmiş olan adam, ısı izole eden giysileriyle atla adeta tek beden haline geldiği için görüntülenemiyordu. Mühendis askerlerden bir tanesi, ''Efendim'' dedi, ''ben Minnesotalıyım.'' ''Günahlarını rahibe çıkarırsın.'' diyerek sözünü kesti Linnet. Yanındaki suratı kardan kabuk bağlamış olan adam, ''Ben yalnızca Amerikan geyiklerinin bu havada yamaçlara tırmanmadıklarını söyleyecektim. Ovalara inip liken ararlar. Bu bir Amerikan geyiği olamaz.'' Linnet adamlarına kısa bir mola verdirdi. Bu adamların da işine gelmişti. Gözlerini hızla yağan kara yöneltti. Belki de buralarda ıssız bir kulübe daha vardı ve kışı ormanda geçiren sahibinin bir ahırı vardı. Afgan bir şekilde bir at bulmuştu ve 4 nala kendisinden uzaklaşıyordu. 6,5 kilometre ilerilerinde ormanın derinliklerine daha önce Lemuel Wilson'a pusu kuran İsmet Han bu defa kendisi bir pusuya düştü. Karşısındaki puma geyikleri kovalayamayacak kadar yaşlı ve yavaş da olsa kurnaz ve çok açtı. Ağaçların arasındaki bir kayadan yavaşça aşağıya indi. Eğer at o kadar bitkin olmasaydı kokusunu kesinlikle alırdı. Afgan daha ne olup bittiğini anlamadan kahverengi bir yaratık şimşek hızıyla Midilli'ye saldırmış ve yanlamasına yere yıkılmasına neden olmuştu. Binici son anda Wilson'ın atın eğer çantasında bulunan av tüfeğini kaparak atın eğerinden geriye doğru sıçramayı başardı. Yere düştü, arkaya doğru döndü, nişan aldı ve ateş etti. Dağ aslanının kendisini değil Midilli'yi hedef seçmiş olması onun için büyük bir şans olmakla birlikte böylece binek hayvanını yitirmişti. Hala yaşıyordu ama 60 kiloluk öfkeli kas yığını keskin pençeleriyle boğazını ve omzunu parçalamıştı. Bir daha ayağa kalkması olanaksızdı. İkinci bir kurşunla atın acılarına son verdi. At dağ aslanının üzerine doğru yığıldı ama pumanın belden yukarısıyla ön bacaklarının atın altında kalmış olması Afgan'ın umurunda bile değildi. Kar ayakkabılarını eğer çantasından çıkarıp çizmelerinin altına, tüfeği omzuna takarak pusulasına baktı. 100 adım ileride büyük bir kayalık geçit vardı. Kısa bir süre dinlenmek için bu geçidin altına sığındı. Bundan haberi yoktu ama kızılötesi tarayıcının onu burada görüntülemesi imkansızdı. ''Yüzbaşı Linnet, Amerikan geyiğini vurun.'' dedi adamlarına. ''Onun kaçağı taşıyan bir at olduğunu sanıyorum.'' Görüntüleme operatörü ekrandaki görüntüyü dikkatle inceledikten sonra ''Haklısınız.'' dedi. ''Altı bacak görebiliyorum. Sanırım mola vermiş. Bir sonraki turda işi bitmiş olacak.'' Spectre'nin yok edici gücü 3 sistemle sağlanmaktadır. En ağır olanı M102-105 mm howitzerdir ki bunun tek bir insan için kullanmak israf sayılabilir. Ondan sonra uzunca bir süre önce İsveç uçak savar silahından geliştirilmiş olan 40 mm Bofors topu gelir. Bu otomatik ateşli silah bina ve tankları yok edecek güçtedir. Spectre'nin mürettebatı hedeflerinin at üzerinde ilerleyen bir adam olduğunu öğrendiğinde GAU-12/U Gatling makineli tüfeği kullanmaya karar verdi. Dakikada 1800 kurşun atabilen bu korkunç silahın 25 milimetre çapındaki kurşunlarının her biri bir insan bedenini paramparça edecek güçtedir. 5 dönen namlulu bir silah bir futbol sahasına çevrildiğinde fındık faresinden büyük her şeyi 30 saniye içerisinde yok edecektir. Ve fare de çok geçmeden kalp krizinden ölüp gider zaten. Bu makineli tüfek en fazla 3000 metre yükseklikten kullanılabilmektedir. Bu nedenle Specter dönerek alçalıp 1000 metreye indi. Hedefe nişan aldı ve 10 saniye boyunca ateş etti. Ormandaki at leşinin üzerine toplam 300 kurşun yağdırdı. Görüntüleme operatörü orada hiçbir şey kalmadı diye bildirdi. Adam da at da yok oldular. Teşekkürler Oko Foxtrot dedi Rinet. Şimdi devreye biz giriyoruz. Specter görevini tamamladığı için McCord'a geri döndü. Kar yağışı durdu. Kayaklar hışırdayarak taze toz karın üzerinde ilerlediler. Adamlar antrenmanlı birer kayak sporcusu kadar hızlı ilerliyorlardı. Alfa takımı çok geçmeden atın leşinin artıklarının bulunduğu yere vardı. Geriye insan kolundan büyük hiçbir parça kalmamıştı. Ama kalıntıların hepsi ata aitti. Bir insana ait hiçbir parça görünmüyordu. Bir de kahverengi hayvan postu kalıntıları vardı. Linet 10 dakika boyunca kayak giysileri, çizme, baldır kemiği, bobi bıçağı, sakal ya da kara ayakkabısı kalıntıları bulmaya çalıştı. Kayaklar oradaydı, içlerinden bir tanesi kırılmıştı. Bu at düşerken olmuştu. Koyun postundan silah çantası oradaydı ama tüfek yoktu. Kar ayakkabıları ve Afgan da öyle. Havanın aydınlanmasına yalnızca 2 saat kalmıştı ve artık bu zamana karşı bir yarışa dönüşmüştü. Kayaklı 12 kişiye karşı kar ayakkabılı tek bir adam. Hepsi de bitkin, hepsi de çaresizlik içerisindeydi. Alfa takımının yanında bir GPS sistemi vardı. Gökyüzü doğuda belli belirsiz aydınlanmaya başladığında takım çavuşu sınıra 1 kilometre kaldı diye belirtti. 20 dakika sonra tepelik bir yerden soldan sağa uzanan vadiye bakıyorlardı. Aşağıda bir yol şeklinde uzanan Kanada sınırı vardı. Karşıdaki tepede Kanadalı oduncuların kış sona erdikten sonra taşınacakları birkaç ahşap kulübe duruyordu. Linet yere yattı, dirseklerine dayanarak çevreyi dürbünüyle taradı. Hiç hareket yoktu, aydınlık gittikçe yayılıyordu. Keskin nişancıları emre ihtiyaç duymadan yol boyunca yanlarında taşımış oldukları silahlarını çıkardılar. Hedef dürbünlerini ayarlayıp mermilerini yerleştirdiler ve karın üstü yatıp dürbünleriyle vadinin diğer tarafını gözlemeye başladılar. Askerlik normlarına göre keskin nişancılar kendilerine özgü bir türdür. Öldürdükleri insanların asla yakınına gitmemekle birlikte onları günümüzde başka kimsenin göremeyeceği kadar net ve yakından görürler. Adam adama savaş günümüzde neredeyse bütünüyle tarihe karışmış durumdadır ve askerlerin çoğu düşmanın kendisi tarafından değil bilgisayarları tarafından öldürülmektedir. Örneğin başka bir kıtada su yüzeyinin altından ateşlenen bir füze tarafından parçalanırlar. Duyamayacakları ve göremeyecekleri yükseklikten uçan bir uçaktan bırakılan bombalarla son nefeslerini verirler. İki ülke ileride birileri bir bomba patlattığı için can verirler. Onlar için en yakın mesafe aşağıya dalış yapan helikopterde makineli tüfeklerin ardıdır. Kurbanlarını tüfeklerinin dürbünlerinden görürler ancak ve onlar için bunlar koşan, saklanmaya çalışan ya da geri ateş eden gölgelerdir, gerçek insanlar değil. Keskin nişancı onları gerçekten öyle görür. Hiç hareket etmeden, hiç ses çıkartmadan olduğu yerde öylece yatarken hedefini görür. Bu 3 günlük sakalı olan, esneyip gerinen, konserve kutusundan fasulye yiyen, pantolonunun fermuarını çeken ya da olduğu yerde öylece duran ve görmeden doğruca 1 kilometre ötesindeki bir objektife bakan adamdır. Ve adam ne olduğunu bile anlamadan ölür. Keskin nişancılar çok farklı insanlardır, kafaları da farklı çalışır. Kendi dünyalarında yaşarlar. Hata yapmama ve titizlik saplantıları o derece büyüktür ki, mermi başlıklarının ağırlığı, türlü barut yüklerinin güçleri ve mevcut mesafede rüzgarın sürükleyici gücünün ne olduğu, merminin o ya da bu mesafeden ne kadar uzağa gideceği ya da tüfeğin daha da mükemmelleşmesini sağlamak için ufak da olsa bir değişiklik yapılıp yapılmayacağı soruları dışında başka bir şeyin olmadığı bir sessizliğe gömülürler. Bütün uzman kişiler gibi onlar da rekabet yaratacak alet edevata tutkundurlar. Bazı keskin nişancılar Remington 308'in attığı M700 gibi minicik kurşunları tercih ederler. Yarı otomatik M14 piyade tüfeğinin keskin nişancılar için olan M21 modelini tercih edenler de vardır. En ağır silah dev ebatlardaki Barrett Light 50'dir ve işaret parmağı kalınlığındaki kurşunu 2 kilometre uzaklıktan öyle bir güçle fırlatır ki isabet ettiği insan bedeni paramparça olur. Yüzbaşı Linnet'ın ayaklarının dibine babası bir Sioux, annesi ise İspanyol asıllı olan birinci keskin nişancısı, başçavuş Peter Beerpov uzanmıştı. Detroit'in arka sokaklarında büyümüştü ve ordu tüm yaşamıydı. Çıkık elmacık kemikleri ve bir kurdunkini andıran çekik gözleri vardı. Yeşil berelilerdeki en iyi keskin nişancı oydu. Vadiyi tepeden kontrol ederken göğsünde bir Cheyenne 408 tutuyordu. Bu yeni geliştirilmiş bir tüfekti ve atış poligonunda 3000 kere atış yaptıktan sonra kendisi için en uygun silahın bu olduğuna karar vermişti. Bu sürgülü bir tüfekti ve bu tüfeği sevmesinin nedeni ateşleme anında sağlanan büyük dengeydi. "Onu buldum yüzbaşı," diye fısıldadı. Dürbünüyle kaçağı görememişti ama tüfeğinin vizöründen baktığında onu yakalamıştı. Vadinin öbür tarafında kulübelerin arasında bir telefon kulübesi vardı. Kulübenin üç duvarı ahşaptandı, bir de cam kapı vardı. İri yarı, uzun karışık, saç ve sakallı mı?
Evet.
Ne yapıyor? Bir telefon kulübesinde komutanım. İsmet Han Guantanamo'daki diğer mahkumlarla çok az konuşmuştu. Ancak hücre hapsi çektiği sırada kendisiyle aylarca aynı blokta kalan bir Ürdünlü ile arada sırada sohbet etmişti. Adam 90'lı yılların ortasında Bosna'da savaştıktan sonra eğitimci olarak El-Kaide kamplarında çalışmaya başlamıştı. Adam sıkı biriydi. Noel döneminde güvenlik önlemleri biraz gevşetildiğinde hücreden hücreye fısıldayarak konuşabildiklerini fark etmişlerdi. "Günün birinde buradan çıkmayı başarabilirsen," demişti Ürdünlü, "bir arkadaşım var, kamplarda birlikte çalıştık. Güvenilir birisidir ve gerçek bir inanana gözünü kırpmadan yardımcı olacaktır. Ona benim adımı söyle." Elinde bir ad vardı, bir de telefon numarası. Ama İsmet Han numaranın sahibinin nerede yaşadığını bilmiyordu. Elindeki birkaç çeyrek dolar belki bir telefon görüşmesi için yeterdi. Ama uluslararası otomatik arama sistemi oldukça karmaşıktı. Ayrıca Kanada'nın uluslararası arama kodunun ne olduğunu da bilmiyordu. Yine de elindeki çeyrekliklerden birisini telefonun hazinesine attı ve operatöre bağlanmak istediğini belirtti. Görünmez Kanadalı o telefon operatörü, "Hangi numarayı çevirmeye çalışıyorsunuz?" diye sordu. Ağır ve duraksayan bir İngilizce ile beynine kazımış olduğu rakamları birer birer söyledi. Telefon operatörü, "Bu İngiltere'de bir numara," diye belirtti. "Elinizdeki çeyreklik Amerikan doları mı?"
"Evet."
"Evet, bu geçerli. Hazneye 8 çeyreklik atarsanız sizi hemen bağlarım. Sinyal sesini her duyduğunuzda konuşmayı sürdürmek istemeniz durumunda para atmaya devam etmeniz gerekiyor."
"Hedefi belirledin mi?"
"Evet komutanım."
"Ateş et."
"Ama hedef kişi Kanada'da komutanım."
"Ateş et çavuş."
Peter Beerpoof derin bir soluk aldı ve soluğu içinde tutarak tetiğe bastı. Menzil ölçerine baktığında uzaklığın durgun havada hala 1900 metre, yani 1,5 kilometreden epeyce fazla olduğunu gördü. İsmet Han bozuklukları hazneye attı, başını yukarıya kaldırıp bakmadı. Cam kapı iğne inceliğindeki plexiglas parçacıklarına ayrıldı ve kurşun kafasının arkasını paramparça etti. Telefon operatörü son derece sabırlı bir kadındı. Oduncu kampından arayan adam hazneye yalnızca 2 çeyrek dolarlık bozuk para atmıştı. Görünüşe göre sonra ahizeyi elinden fırlatarak telefon kulübesinden ayrılmıştı. Kadın sonunda beklemekten sıkılarak bağlantıyı kesti. Sınırın diğer tarafına ateş etmek oldukça hassas bir konu olduğundan bu olayla ilgili resmi bir tutanak tutulmadı. Yüzbaşı Linnet gerekli raporu üstüne verdi ve o da bu bilgiyi Washington'daki Marek Gumiyeni'ye iletti. Bunun dışında bu olay kimse tarafından duyulmadı. Ceset oduncular karların erimesinden sonra kampa geri döndüklerinde bulundu. Aşağıya sarkan telefon ahizesinin diğer ucunda kimse yoktu. Savcılığın bu olayı çözümlenemeyen olayların saklandığı dosyayı kaldırmaktan başka yapabileceği bir şey yoktu. Adamın üzerinde Amerikan giysileri vardı ama bu sınır bölgesine pek de olağan dışı bir şey sayılmazdı. Yanında hiç kimlik yoktu ve çevrede onu kimse tanımıyordu. Savcılığın resmi olmayan tahmini ise adamın bir avcının tüfeğinden çıkan bir kurşuna kazara kurban gittiği yolundaydı. Dikkatsiz atılmış ya da seken bir kurşuna kurban olan biri daha. Ceset isimsiz bir mezara gömüldü. Gereksiz sorulara meydan vermemek için sınırın güneyindekiler kaçağın hangi numaraya bağlanmak istediğini yetkililere sormaya çalışmadılar bile. Böyle bir soru kurşunun kimler tarafından atıldığı sorusunun cevabını da beraberinde getirirdi elbette. Bu nedenle bu işe kalkışmadılar. Aslında İsmet Han'ın bağlanmak istediği numara Birmingham'daki Aston Üniversitesi'nin kampüsünün hemen yakınındaki küçük bir daireye aitti. Burada oturan kişinin adı Doktor Ali Aziz El Hattab'tı ve telefonu İngiliz gizli servisi MI5 tarafından bir süredir dinleniyordu. Gizli servis yalnızca daireyi basıp adamı tutuklamak için yeterince kanıt toplamayı bekliyordu. Gerekli kanıtlar bir ay sonra ellerinde olacaktı. Ancak o sabah Afgan Süveyş kanalının batısında seyreden hayalet geminin adını bilen tek kişiye ulaşmaya çalışmıştı.
Ayrım sonu.